Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emâ ba'd. İttiba tevhidi derslerimizde bugün Allah izin verirse delilin mütevatir olması veya ahad olması arasında fark yoktur. Bu konuyu işleyeceğiz. Mütevatir haber her tabakada, yani tarihi her bir tabakada yalan söylemek üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir kalabalık tarafından rivayet edilen hadislerdir. Ahad haber ise bu tabakalardan herhangi birinde ravisinin tek kaldığı hadislerdir. Ahad haberler, dini kaideler ve hükümler bakımından aynı mütevatir gibi bağlayıcıdır. Ahad haber, mütevatir haberi nesh edebilir, yani hükmünü kaldırabilir. Mütevatir haberde umumi geleni, genel kapsamlı geleni ahad haber tahsis edebilir. Onu sınırlandırabilir. Salih selef kaidelerde ve hükümlerde ahad haber ile mütevatir arasında hiçbir fark görmemişler, ayrım yapmamışlardır. Bilakis bu konuda ayrım yapmak sonradan çıkan bir bidattır. Nitekim sahabeler Beytül Makdis'e yönelmenin nesh edilip, eskiden namazda Beytül Makdis'e yöneliyorlardı. Bu nesh edilip de kıblenin Kabe'ye çevrilmesinde tek kişinin haberiyle amel etmişler, namaz esnasında yönlerini değiştirmişlerdir. Yine Medine'de birisi dikkat edin, şüphesiz sarhoş edici içkiler haram kılındı diye seslendi. Bunun üzerine insanlar hemen evlerindeki içki kaplarını kırdılar. Öyle ki Medine sokaklarında içkiler aktı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Adamın bu haberinden sonra ne geri döndüler ne de bu konuda sorguladılar. Bunu soruşturdular. Bu sahabelerin tek kişinin haberiyle onu sorgulamaya bile gerek duymadan amel ettiklerinin delillerindendir. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 6. ayetine mealen size bir fasık haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştırın buyurmuştur. Yani haberi getiren fasık bile olsa doğrudan reddetmek yok. Fasık bile haberi olsa onu araştırın. Araştırmadan hüküm vermeye kalkışmayın. Bir araştırma görevi yükleniyor. Bunun mevhumu muhalifi size fasık olmayan sadık bir haber getirdiği zaman onu kabul edin demektir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel, Ali ve Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhumu Yemen'e teker başlarına, birer başlarına göndermiştir. Tebliğ etmekle görevlendirildikleri husus ise sadece ameli konular değil, tevhid gibi akide konularıydı. Nitekim Muaz radıyallahu anh hadisinden hatırlarsanız o önce La ilahe illallah'ı anlatmakla emrolunmuştu. Yine Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın görevlendirildiği hususlardan birisi yerden yüksek kabir bırakma ve nerede suret bulursan onu yok et. Bu emirle gönderilmişti. İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle der. Diyorlar ki ahad haberler zan ifade ederler. Bu yüzden akidede esas alınmazlar. Bu iddia çok önemli, tehlikeli ve üzerinde dikkatle durulması gereken hassas bir akide meselesidir. Hadisleri reddetmek veya kabul etmek gibi birçok konu böyle önermeden etkilenebilir. Bu akide kaidesine dair deliliniz nedir? Bunu mütevatir delillerle ispat edin. Yani mütevatirden başkasının delil olmayacağını, ahadın delil olmayacağını ispat etmek için madem öyle, bunu mütevatir delillerle ispat edin. Sizin metodunuza göre o zaman amel edelim. Akideye dair delilleri nasıl zanlara ve kuruntulara dayandırabiliyorsunuz? Sonra da bu uğurda birçok hadisleri reddediyorsunuz. Yani önce delilin mütevatir olması şartını mütevatir olmayan bir yolla ortaya koyuyorlar ve mütevatir olmayanın zan ifade ettiğini söylüyorlar. Sonra da bu kaidelerini sonuçta yine zanla dayandırmış oluyorlar. Burada uyarılması gereken bir husus var. Maalesef Şeyh İbni Useymin Rahimullah, onun Türkçe'ye de Hadis Usulüne Giriş adıyla bir risalesi tercüme edilmişti. Mustalahul Hadis adlı risalesi. Burada ahad hadisler zan ifade eder demiştir. Bu ehli sünnetin benimsemediği görüştür. Yani bunu getiren İbn-i Useymin bile olabilir. Biz menheçle amel ederiz. Kişilere bağlı değildir bizim menhecimiz. İmam Şevkani Rahimullah, ahad haberlerin, mütevatir haberin umumunu, yani genel kapsamlı ifadesini tahsis edeceğini zikrettikten sonra şöyle der. İbn-i Sem'ani, sahabelerin, Allah Azze ve Celle'nin, Allah mirasın taksimi hususunda size çocuklarınızla ilgili şu hükümleri emreder ayetini, Nisa 11. ayetini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, biz peygamberler miras bırakmayız hadisiyle tahsis etmekte icma etmelerini delil getirmiştir. Peygamberlerin miras bırakmadığına dair bu haber, ahad bir haber. Kur'an ise mütevatirdir. Yine müşrikleri öldürün kavlini Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın naklettiği haberle mecusilere tahsis ettiklerine de delil getirir. Yani mecusiler bundan hariç tutulmuştur. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hadisinde mecusilerin cizye konusunda ehli kitap gibi muamele göreceğini bildiriyordu. Onun rivayetinde bu şekilde geçiyordu. Şeyh Şankıti El-Müzekkire'de ahad rivayetin mütevatir rivayeti nesk edemeyeceğini söyleyenleri delilleriyle reddetmiştir. Mesela verdiği örnekler arasında ehli eşek etinin haram kılınması vardır. Mütevatir hükmünde olan ayette ise şöyle buyrulur. De ki, bana vahyolunanlar arasında yiyen bir kimseye ölü eti yahut aktılmış kan yahut zaten bir pislik olan domuz eti yahut da Allah'tan başkası adına kesilmiş fısk yani hayvan eti Allah'tan başkası adına kesilmiş hayvan eti dışında yediği bir şeyin haram kılındığını göremiyorum. En'am suresi 145. En'am suresi Mekki'dir. Hicretten önce nazil olmuştur. İşte Mekke döneminde nazil olan bu ayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hayber'de ehli eşeklerin etini haram kılarak, yasaklayarak yani haber-i vahid, bu haber-i vahid, bu mütevatir haberi nesk etmiştir, tahsis etmiştir. Aleykümselam. Yine burada örnek kabiliğinden şöyle bir çelişkiyi de örnek vermek gerekir. Özellikle Hizb-ut Tahrir Fırkası gibi kabir azabını, Deccali, Mehdi'yi, İsa Aleyhisselam'ın huzurunu, bunun gibi meseleleri, bunlar akide meseleleridir diye reddeden, bunlar da mütevatir yolla değil de ahad yolla gelmiştir diyerek reddeden gruplara, her ne kadar hadis ehli alimler bu reddettikleri hususların mütevatir hadislerle sabit olduğunu ispat etmiş olsalar da şu şekilde cevap verilebilir. Şimdi düşünün, bunlar iddialarına göre yani Eşari ve Maturidi kelamcılar diyorlar ki ahad hadislerle amel edilebilir. Yani sahih olduktan sonra bununla amel edilebilir diyorlar. Şimdi ahad bir haberde Peygamber aleyhissalatü vesselam dört şeyden Allah'a sığınırdı diyor. Kabir azabı bunlardan birisi. Şimdi bu şekilde bir mutezileyi düşünün veya onlara uyan kelamcılardan bir eşari ve maturidiyi düşünün. Bir hizmet tarihciyi düşünün. Bu ahad haberle amel etmesi gerekiyor kendi kaidesince ve namazda oturur zaman selamdan önceki duasına bu dört şeyden sığınacak. Ama kabir azabı inanmadığı bir şey. Yine devamında Deccal'den sığınması var. Deccal de inanmadığı bir şey. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte bu büyük bir çelişkidir. Yani inanmadığı bir şeyden Allah'a sığınacak. Aleyküm selam ve rahmetullah. Onunla amel eden kimse bilinmese bile delil ile amel etmek gerekir. İttiba tevhidinin bir diğer maddesi. İmam Şafii rahimullah şöyle demiştir. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh baş parmak için 15, şehadet parmağı için 10, orta parmak için 10, yüzük parmağı için 9 ve küçük parmak için de 6 deve diyete hükmetmiştir. İmam Şafii dedi ki, bilinmektedir ki Allahu alem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el için 50 deve diyet hükmetmiştir. Elin de farklı şekilde güzellik ve faydası bulunan 5 parmağı vardır. Ömer radıyallahu anh de bu 5 parmağı değerlendirerek elin diyetini onların durumuna göre taksim etmiş ve böylece karar vermiştir. Ne zaman ki biz Amr bin Hazm ailesinde bulunan mektubu ve onda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin her parmak için 10 deve diyet gerekir buyurduğunu gördük. Bunun üzerine herkes hadisle hükmetmeye başladı. Bu hadis iki hususa delalet etmektedir. Birincisi haberin kabulüdür. İkincisi de haber sabit olduğu andan itibaren kabul edilir. İsterse onların kabul ettikleri böyle bir haberle imamların geçmiş bir uygulaması olmasın. Yani bu hadis ne zaman çıkıyor ortaya? Ömer radıyallahu anh'ten sonra. Ömer radıyallahu anh'ın uygulaması ise bu hadise aykırı. Şimdi Amr bin Hazm zamanında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Yemen'den kavminin elçisi olarak gelmiş ve bir şeyler yazmış, gitmiş bir sahabe. Onda bulunan mektup Ömer radıyallahu anh'ın bu şekilde hükümler verip uygulamasından sonra ortaya çıkıyor. İnsanlar bu hadise ulaşıyor. Önceden selefin bir uygulaması yok bak. Yani bazıları diyor ya şimdi, işte herhangi bir konuda imamın yoksa, onunla amel eden bir alim bilmiyorsan onu terk et. Alimlerin selefin uygulamasına aykırıysa o hadisle amel etme. O hadiste vardır bir şey demeleri gibi. Demek ki bunun bir geçerliliği yok. İmam Şafii şöyle devam ediyor. Bu hadis gösteriyor ki imamlardan birinin geçmiş bir uygulaması olsa sonra da o imam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu uygulamaya muhalif bir haber bulunduğunu öğrense kendi uygulamasını terk eder ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen habere uyardı. Yine bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinin kendi başına sabit olduğunu, yani kendi başına hüccet olduğunu, bunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başkasının uygulamasının şart olmadığını gösteriyor. İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle demiştir. Söyleyen kimseyi bilmemeni Allah ve Resulüne karşı hüccet kılma. Bilakis gelen nas'a tabi ol. Bu sebeple kimsenin bunu delil getirmemiş olması sebebiyle zayıf sayma. Zira bunu muhakkak biri söylemiştir fakat sana ulaşmamıştır. Yani hadis kitabında bir hadis görüyorsunuz. Misal veriyorlar. Tirmizi şeyi naklediyor. Muhkim haldeyken, yani seferi değilken, kişi vatandayken namazlar cem etmez. Bu hadisi naklediyor. Müslim de sahihinde rivayet etmiştir. Diyor ki, bu hadis sahihtir ama bununla amel eden kimse bilmiyorum diyor. Yani asrımızda bununla amel eden kimse bilmiyorum diyor. Şimdi bu ibareyi okuyan bir okuyucu şöyle düşünüyor. Yani alimler bununla amel etmediğine göre bunda var bir problem. Yani selefin uygulaması lazım diyor. Şimdi İbn-i Kayyım diyor ki, söyleyen kimseyi veya o hadiste amel eden kimseyi, o görüşte olan kimseyi bilmemeni sakın Allah ve Resulüne karşı hüccet kılma. Bu geçersiz bir hüccettir. Yani Allah sana sorduğunda neden sana bu hadis ulaştığı halde amel etmedin dediğinde, ya Rabbi bununla işte hiç amel eden alim yoktu demen geçerli olmaz. Ve İbn-i Kayyım bu soruyu, bu problemi, şüpheyi şöyle ters çeviriyor. Bilakis şöyle de, belki de bununla amel eden vardır da bana ulaşmamıştır. Bilmiyor, ben bilmiyorum. Belki bu hadisi amel eden var. Çünkü bu sadece bu örnek verdiğimiz hadisi düşünecek olursak, birincisi İbn Abbas radıyallahu anh, bu hadisenin ravisi kendisi bunu amel etmiştir. Ondan işte birisi, Abdullah bin Şakik tabiinden, ben diyor bunda şüpheye düştüm diyor. İbn Abbas işte sen mi bize öğreteceksin dinimizi? Biz Allah Resulü'nden böyle öğrendik. Yani sohbet esnasında namaz namaz diye sesleniyor birisi, cem edeceğiz diyor da. İbn Abbas radıyallahu anh da Allah Resulü'nün cem ettiğini söylüyor muhkim iken, hiçbir sebep yokken. Abdullah bin Şakik gönlüme bir şüphe düştü bundan diyor. Ebu Hureyre'ye gittim sordum diyor. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh genç sahabelerden, çocuk sahabelerden Allah Resulü hayattayken, Ebu Hureyre radıyallahu anh ise yaşlı sahabelerden ve Allah Resulü'nün çokça hadisini rivayet etmiş sahabelerden birisi. Ebu Hureyre'ye sordum da dedi ki onun söylediği doğrudur dedi. Yani onu onayladı. Ondan sonra Cabir radıyallahu anh'den, İbn Ömer radıyallahu anh'dan ve daha başka sahabelerden yine Allah Resulü'nün seferde olmadığı halde, mukim iken, yağmur gibi herhangi bir korku hali falan da olmadığı halde, hiçbir gerekçe yokken namazları cem ettiğini sahabeler nakletmişler. Kendileri bunu uygulamışlar. Tabi'in döneminde bununla amel edenler, bununla fetva verenler olmuş. Tebe tabi'inde hakeza öyle. Dört mezhep imamından da İmam Malik'ten bu nakledilmiştir. Şimdi demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize hadis ulaştığında sahih ise o, isterse şu bilgiye ulaşmamış olalım. Yani bununla amel eden sahabe bilmeyelim. Bununla amel eden alimler bilmeyelim. Bilmesek bile biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelene tabi olmak, onunla amel etmek durumundayız. Çünkü Allah Azze ve Celle bize Resul'den gelene tabi olmamızı emrediyor. Evet, yine İbn-i Kayyım şöyle diyor. Öyle bir zamana geldik ki onlardan birine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sabit olmuştur denildiği zaman bu görüşte olan kim vardır diyor. Yani bu bizim zamanımıza has değilmiş demek ki. İbn-i Kayyım kendi zamanında bundan şikayet ediyor. Böylece ya hadisi reddediyor ya da onunla amel eden kimseyi bilmemesini o hadisle amel etmeyi terk etmek için mazeret sayıyor. Şayet bu kimse ilim konusunda nefsine karşı samimi olsa, bu sözün en büyük batıllardan olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini böyle bir cahillikle reddetmenin helal olmadığını anlardı. Bunu İlamul Muvakkîn adlı kitabının 4. cildinde söylüyor. İlamul Muvakkîn kitabı Türkçe'de tercüme edilmiş, yeni çıktı 4 cilt halinde. Gerçekten faydalı bilgiler bulunabilecek bir kitap. Yani en azından ehli hadisin usulüne göre fıkıh usulünü inceleyen nadir eserlerden birisi. Şeyh Elbani Rahimullah şöyle demiştir. Fakihlerden hiçbirinin bilmiyor olması hadise zarar vermez ve onunla amel etmeye engel değildir. Zira delile ulaşan bulunmaması o delilin mevcut olmadığı anlamına gelmez. İbn Hazm Rahimullah da şöyle der. Nas veya kesin icmadan delilin gerektirdiği herhangi bir görüşün daha önce kimse onu söylememiş olsa dahi kabul edilmesi farzdır. Ona muhalefet eden hakka muhalefet etmiş olur. Hakka muhalefet eden de Allah Teala'ya isyan etmiş olur. Allah Teala hakka uyma konusunda onu daha önce söyleyen biri olmasını şart koşmamıştır. Yani Allah kendisine ve Resulüne itaat emrederken bunu daha önce söyleyen birisi bulunmalıdır gibi bir şart koşmamıştır. Bilakis kafirlerin şu sözlerini naklederek onlara karşı çıkmıştır. Sa'd suresi 5. ayet. Bunu son dinde işitmedik. Yani Resul bir şey getiriyor, biz son dinde böyle bir şey işitmedik diyorlar. Yani daha önce bunu söyleyen kimse yok, yeni çıkardın sen bunu diyorlar. Bu hususa karşı çıkan bütün tabiine ve onlardan sonraki fakihlere karşı çıkmış olur. Yani icmaya muhalefet etmiş olur demek istiyor. Zira sahabelerin konuştukları itikat ve fetva meseleleri sınırlı olarak kayıtlıydı. Bunları güvenilir muhaddislerden ve alimlerden nakil ehli olanlar bilmekteydi. Her mesele bir sahabeden gelmemiş, lakin tabi'in ve sonrakilerden gelmiştir. Şüphesiz bu tabi'i, bu meselede kendisinden önce kimsenin söylemediği bir görüş söylemiştir. Yani burada mesela İbn Ebi Şeybe'nin musannefi var. Orada öyle görüşler bulursunuz ki tabi'inden, o görüşü sahabeden hiç kimse söylememiş. Bunda şüphe yoktur. Yine sahabe ve tabi'inden ezberlenmemiş her görüşü onlardan sonraki fakirler söylemişlerdir. Şüphesiz bu fakir kendisinden önce kimsenin söylemediği bir şey söylemiştir. Bizim için asıl olan Allah Resulü'nden sahih olarak gelmesi, sabit olmaz. Bir diğer madde, seleften muhalefet eden bulunsa bile delille hareket etmek gerekir. İbn-i Kayyım şöyle diyor, Sevaikul Mürsele kitabında, İbn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temettu haccı hakkındaki sünnetiyle delil getirmiş, ona Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a temettu yapmadan ifrad haccı yapıyorlar denilince, yakında başınıza semadan taş yağacak. Ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini söylüyorum, siz Ebu Bekir ve Ömer diyorsunuz demiştir. Aynı şekilde İbn Ömer radıyallahu anh'a temettu haccını misal verince ona, baban bundan yasaklıyor denilmiş, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü mü yoksa Ömer'in sözü mü uyulmaya layık demiştir. Burada sahabenin tavrında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den açık bir hadis varken bunun önüne hiç kimseyi geçirmediklerini görüyoruz. Yani bu Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a şüphesiz İbn Abbas radıyallahu anh'dan daha fakiydi, dinde fazileti daha büyük idi, daha yaşça da büyükler idi. Buna rağmen İbn Abbas radıyallahu anh'a işte bu menheci zikrediyor. Allah Resulü'nden gelene karşı Ebu Bekir ve Ömer'in sözünü nasıl zikredebiliyorsunuz? Yani bu başımıza taş yağmasına sebep olacak bir hadisedir diyor. Böyle musibetin büyüklüğüne dikkat çekiyor. İnsanlar aksine amel etse dahi delili terk etmek meşru değildir. Allah Azze ve Celle En'am suresi 116. ayetinde şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursa, İster akide meselesi, ister ameli mesele fark etmez. Allah Azze ve Celle ayırmıyor. Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler. Bu ayet insanların çoğunun hakkın dışında olduğunu ifade etmektedir. Yine Nahl suresi 120. ayetinde şüphesiz İbrahim Allah'a itaatkar, hak dine yönelmiş ve asla müşriklerden olmamış başlı başına bir ümmetti buyurulmuştur. Allah Azze ve Celle bu ayette İbrahim Aleyhisselam'ı tek başına olmasına rağmen hak üzere olmakla nitelemiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetler bana gösterildi. Beraberinde bir kalabalık topluluk olan peygamber gördüm. Yanında bir ya da iki kişi olan nebi gördüm. Yine yanında hiç kimse bulunmayan nebi de gördüm. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani peygamber, mesela Nuh aleyhisselam düşünün, 1000 seneden 50 sene eksik davet etti deniliyor Allah'ın kitabında. 950 sene bir insan davet eder de yanında 3-5 kişiden başka kimse iman etmez mi? Yani bu Nuh aleyhisselam ve buna benzer peygamberlerin örnekleri, daha sonra sahabe ve tabi'in, selef-i salihinin örnekleri bize açıkça şunu gösteriyor. Bizden istenen şey sınırlarda durmak, yolu takip etmek, o yolun dışına çıkmamak, selefin konuştuğu yerde konuşmak, onların sustukları yerde susmak. Şimdi Nuh aleyhisselam siyasetin alasını yapabilirdi. İnsanlar yanına çekebilmek, toplayabilmek için. Peygamber, Allah'ın peygamberi. Bunu yapabilirdi. Yani günümüzde bazılarının söylediği batıl sözler gibi. İşte tevhid meselelerine öncelik vermek lazım. Bunun için, insanların tevhidi anlayabilmesi için bazı amelleri terk etmemiz lazım. Bu batıl bir söz. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte bu gibi yanılgılara düşülmemesi için, bakın Bukhari ve Müslim rivayet ettikleri hadiste, kendisine peygamberler ve ümmetlerin gösterildiğini söylüyor. Bazısı peygamberin yanında hiç kimse yoktu diyor. Bazısının yanında bir iki kişi vardı. Bazısının da yanında kalabalıklar vardı. Yani o demek ki bunu kalabalıklaştırmak veya azaltmak Allah'ın elinde. Amr bin Meymun şöyle anlatıyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'a cemaate karşı ne yapacağız dedim. Bu kıssanın geçtiği yerde rivayet daha uzun metnine şöyle gelir. Halifeler, sonraki halifeler, dört halifeden sonraki halifeler Emevilerin zamanında Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi insanlar namazı vaktinde tehir etmeye başlıyorlar. Vaktlerinde kılmıyorlar. Rükünlerinden bir rüknü terk ediyor yani. Ebu Zer radıyallahu anh hadisinde geçtiği gibi ona Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yakında namazları vaktinden çıkaracak, namazların vaktini öldürecek yöneticiler gelecek. Onlara yetişirseniz siz namazlarınızı vaktinde kılın. Şayet mescitte bulunur da onlarla birlikte bulunursanız onlarla da kılmam demeyin. Ben bu namazı kılmam demeyin. Bu size nafile olur buyuruyor. Diğer bir rivayetten bunu nafileye niyet ederek kılın diye geliyor rivayet. Yani onlarla kıldığınızı nafileye niyet ederek kılın diye geliyor. Şimdi işte bu vaka ortaya çıkınca Amr bin Meymun, Abdullah bin Mesud gitmiyor mescide. Yani demek ki namazın rükünlerinden bir rükün olan vakit şartı ihlal edilince o cemaate icabet etme emri gerekmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radıyallahu anh'a da işte vakitlerinde icabet için şeye git demiyor. Mescitte onlara katıl demiyor. Onlara katılmasını şart koşmuyor yani. Onlarla beraber bulunursan ancak fitneye sebebiyet verme. Çünkü Müslümanların halifesi var, cemaati var. Yanlış manalara götürmesin bu. Cemaatin dağılmasına sebep olmasın. O zaman onlarla beraber kıl diyor. Ama özellikle onlara gitme emri yok burada. Bu yüzden İbn Mesud radıyallahu anh gitmiyor. Amr bin Meymun da diyor ki cemaate karşı ne yapacağız? Yani onlar işte cemaatte kılıyor. Biz onlardan ayrı kılıyoruz, vaktinde kılıyoruz ama ne yapacağız? İbn Mesud dedi ki ey Amr bin Meymun, insanların çoğunluğu cemaatten ayrılmışlardır. Yani dinde cemaat kavramı insanlar kalabalığı değildir. Dinde cemaat kavramı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleriyle oluşturduğu cemaattir. Onların üzerinde oldukları akidede bulunan tek başına bile olsa cemaattendir. İşte onu söylüyor. İnsanların çoğunluğu cemaatten ayrılmışlardır. Cemaat yalnız başına dahi olsan sadece Allah'a itaate uymaktır. Hatibül bunu Lalkay rivayet ediyor Usul-i İtikad-ı Ehl-i Sünnet'e. Hatibül Bağdadi'nin yine sahih isnatla rivayetinde cemaat tek başına dahi olsan kitap ve sünnettir demiştir. Demek ki cemaati cemaat yapan unsurların başında bir Müslümanların halifesi olacak. Artı
kitap ve sünnet üzerinde olunacak. Bunlardan birisi ihlal olduğunda, mesela sultan ile kitap ayrıldığı zaman, siz kitabın yanında yer alın diyor Muaz radıyallahu anh'tan gelen rivayette. Ullemri minküm ayetinin, Nisa 59'daki ullemri minküm ifadesinin tefsirinde de seleften gelen nakiller bunlar ilim ve fıkıh ehlidir demişlerdir. Dolayısıyla sultan eğer kitaptan ayrılırsa, kitap ve sünnetten ayrılırsa, o zaman insanlar meselelerini kitap ve sünnetle amel eden ilim ehliyle hallederler. Fakat yönetimle, otoriteyle de mücadele etmezler. Sonra Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde geldiği gibi, şayet halife de yoksa, yani bütün Müslümanların tabi olmakla, biat etmekle mecbur kılındıkları halife yoksa, Müslümanların cemaati yoksa yani, o zaman diyor bütün fırkalardan uzaklaş Huzeyfe radıyallahu anh. Allah Resulü söylüyor Huzeyfe'ye. Evinde kök dişlemek zorunda bile kalsan, bütün fırkalardan uzaklaş. Yani böyle bir halife olmadığı zaman, sultan, Müslümanların üzerinde sözü geçen yöneticileri olmadığı zaman, geride fırkalar vardır. Onların hepsinden uzaklaş diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İşte böyle bir durumda, yani otorite boşaldığı zaman, cemaat var mı ona bakılır. Cemaat var mı? Cemaat, az önce açıkladığımız gibi, cemaat kitap ve sünnetle amel hususunda, etrafında birleşmiş kimseler topluluğudur o zaman. Allah Resulü'nün sahabeleriyle kurduğu cemaati takip eden, akide ve amel olarak takip eden topluluktur. Buna uyan cemaattir, buna muhalefet eden cemaatten ayrı bir fırkadır. Böyle bir şey varsa işte böyle ilim ehlinden ayrılınmaz. Eğer bu da yoksa, eğer Müslümanların cemaati de yoksa diyor Huzeyfe radıyallahu anh, işte ondan sonra fırkaların hepsini terk et diyor. Yani iki şart, iki şey birlikte zikrediliyor. Birisi Müslümanların imamı, halifesi, diğeri Müslümanların cemaatidir. Cemaati işte kitap ve sünnetle amel eden ilim ehli belirler. Nitekim İshak bin Rahüye şöyle demiştir. Cahillere sevadul azam. Yani bu 72 fırka hadislerinden birisinde sevadul azamdan ayrılmayın diye gelir. O kurtulan fırka sevadul azam diye tarif edilir. Büyük karaltı diye. Sevadul azam nedir diye sorsan insanlar cemaatidir derler. Halbuki bilmezler ki cemaat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetlerine ve yoluna sarılan alimdir. Ona tabi olup onunla beraber olanlar cemaattendir. Ondan ayrılıp muhalefet edenler ise cemaati terk edenlerdir. Evet, bunu da Ebu Nuaym Hilyetül Evliya'da sahip isnatla rivayet eder. İbn Hazm Rahimullah şöyle demiştir. Şazlığın yani aykırılığın tarifi hakka aykırı düşmektir. Bir meselede doğruya muhalefet eden herkes o konuda şaz demektir. Yeryüzündeki yani delile, doğruya, isabetli olana muhalefet eden herkes isterse kalabalık olsun o şaz demektir. Yeryüzündekilerin tamamının, çoğunun ya da bazılarının muhalefet etmesi arasında fark yoktur. Cemaat, hakkın tarafında olanlardır. Mücerret çoğunluk değildir. Eğer yeryüzünde bunlardan sadece bir tane bulunsa, cemaat ve topluluk yine odur. Kişi tek başına bile olsa yani. Nitekim sadece Ebu Bekir ve Hatice radıyallahu anhuma Müslüman olduklarında cemaat ikisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ikisinin dışında yeryüzünde bulunan herkes, Allah Resulüne tabi olan bu ikisi dışında yeryüzünde bulunan herkes şuzuz, ayrılık ve fırka içindeydiler. Aykırılık içerisindeydiler. Çokluk doğruluğun belirtisi de değildir, göstergesi de değildir. Hak sayı ile değil, delil ile bilinir. Cemaat, mensupları az dahi olsa hak üzerinde toplanıp ona uyanlardır. Nitekim Tirmizi Rahimullah bu 72 fırka hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurtulan fırkayı el cemaat diye tarif ettiğinde ona açıklama olarak bu hadisin arkasından şöyle der. İbn-i Mübarek Rahimullah'a cemaat nedir diye soruldu. Ebu Bekir ve Ömer'dir dedi. Ben hayattakilerden soruyorum diye soran kimse sorusunu düzeltince İbn-i Mübarek dedi ki o halde cemaat Ebu Hamza Es-Sukkeri'dir dedi. Döneminde hadis imamlarından, hadis hafızlarından birisi Ebu Hamza Es-Sukkeri. Cemaat odur dedi. Yani tek kişiyi zikrediyor. Hadisle amel eden, hadisi ihya eden kimseyi zikrediyor. Aynı söz Fudayl bin İyaz Rahimullah'tan da gelir. Yani tek başına bile olsan, hakkın tarafındaysan cemaat sensin. Allah Resulü'nün sahabelerinin yolu üzerindeysen cemaat sensin buyurmuştur. Bunun gibi sözler seleften çokça nakledilmiştir. Yani Kur'an ve sünnetin emrettiği cemaatten ayrılmama öncelikle kitap ve sünnete bağlıdır. Kitap ve sünnetten ayrılmamak, salih selefin bu kitap ve sünnet üzerinde oluşturdukları menheçten ayrılmamak şeklindedir. Cahiller ise bunu insan topluluğu, nerede kalabalık insan var o cemaattir diye algılarlar. Selef bu şekilde belirtmişlerdir. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam bu dediniz ya ulaştığı zaman bakılmaz sahabelerden öncekilerden bunlar ama bu onların iman ettiği gibi diyor ya Allah sahabelerden. Burada bunun ikisini nasıl şey yapıyorlar?
Şimdi
yani araştırmayacağız mı onların amel edip etmediği, yoksa hani şimdi, amel edilmediği gözükürse de
zaten onların iman ettiği gibi iman etmek hadis sana ulaştığı zaman derhal bununla amel etmeye gerektiriyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin onların iman ettiği gibi iman ederseniz hidayet bulursunuz dediği şey bu menheci almaktır. Yani kitap ve sünnete teslimiyettir. Usulü almak. Evet, başka soru yok galiba. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfurike ve tuğbilek. Amin cümle.